Parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi haftalar diliyorum. Bir Parlamentoların dostluğu programına tekrar sizlerle bir aradayız. Bu hafta Azerbaycan'ı konuşacağız. Sizleri bir Azerbaycan yolculuğuna çıkartacağız. Azerbaycan'ı Azerbaycan Büyükelçimiz Sayın Hazar İbrahim'le konuşacağız. Kendileri stüdyomuzda, hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Sevgili dinleyenler, neden Azerbaycan? Azerbaycan bu yılı Bakü'nün 100. Kurtuluş Yıl Dönümü etkinlikleri için Türkiye'de bir dizi etkinlikler yılı ilan etti. Ve gerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye öğrenciler, ziyaretçiler, araştırmacılar, gazeteciler geldi. Gerekse Türkiye'den Azerbaycan'a bir dizi programlar icra ediliyor. Bu kapsamda Sayın Büyükelçimizden hem bu 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgi almak istiyoruz, hem de Kafkas İslam Ordusu ve Bakü'nün kurtuluşu aslında Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin de zeminini güçlendiren tarihi bir hadise. Bu tarihi hadiseyi Enver Paşa'yı anarak, Nuri Paşa'yı da anarak güzel bir yayınla taçlandırmak istedik. O yüzden Sayın Büyükelçimizi konuk aldık. Efendim, hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk. Çok sağ olun ilk olarak. Evet. Ki bizi davet ettiniz buraya. Bu önemli hafta, haftalar da diyebiliriz bunu. Çünkü bilirsiniz ki 28 Mayıs 1918. yılda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yer alınmıştır. Ve bu yalnız sadece olarak Azerbaycan'ın, Bakü'nün kurtuluşu değil, aynı zamanda tüm Müslüman doğusunda ilk cumhuriyetin, ilk halk cumhuriyetinin yaratılmasıdır. İlk parlamentonun yaratılmasıdır. Kadınlara hakların verildiği ilk bir memleketti. Ona göre de bizim Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100 yıllığı bizim için olduğu gibi aynı zamanda Türkiye için de, kardeş Türkiye için de, tüm Türk dünyası ve tüm Müslüman dünyası için çok önemlidir. Çünkü ilk olarak mes Azerbaycan'da, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nde bu demokratik bir devlet yaratıldı. Tabii aynı zamanda Bakü'nün, Azerbaycan'ın kurtuluşu olmuştur. Bilirsiniz ki o zaman Bakü hususuyla işgal altındaydı. Ve o zaman qeyd etdiyiniz kimi Nuri Paşa Kafkas İslam Ordusu'nun başında geldiler ve Bakü işgaldan azad olundu. Ve o zamanlar hakikaten hem Türkiye tarafından Azerbaycan'a hem Azerbaycan'dan Türkiye'ye verilen kardeş dostluğu yardımı yıllarda devridi. Çünkü hem Türkiye'den gelip kardeşlerimiz Bakü'nü kurtardılar. Aynı zamanda da Azerbaycan'dan da gönüllüler gelip hem manevi olarak hem maddi olarak ve aynı o zamanda öz kanları, canları bahasına olarak Türkiye'ye destek vermişler ki Türkiye'miz bu Birinci Dünya Savaşı'ndan uca baştan çıksın ve öz layığı yerine yine de dünya kapsamında evet. Tapsın.
Tabii Bakü'nün kurtuluşunda rol alan büyük bir kahramanlık destanı var. Bu kahramanlık destanına programımızın ilerleyen dakikalarında yer vereceğiz ve sorularla inşallah detaylandıracağız. Ama dinleyicilerimize şunu ifade edelim. Osmanlı'nın Birinci Dünya Harbi'nde mücadele verdiği, cihad ettiği 9 cephe var. Bu 9 cepheden sadece 3'ünde zafer kazanılıyor. Biri Kutul Amare, diğeri Çanakkale cephesi, bir diğeri de Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'de kazandığı zafer. Dolayısıyla Bakü zaferi Kafkas İslam Ordusu'nun zaferi olduğu gibi aslında bölgede yeniden varoluşun da büyük bir nirengi noktası, kırılma noktası. O açıdan da çok önemli. Hatta İngiliz komutandan şehrin anahtarını alması İngilizlere o kadar dokunur ki Mondros Ateşkes Anlaşması'nda Nuri Paşa ile ilgili özel madde ilave ederler biliyorsunuz. Ve o maddeyle beraber o sahnenin intikamını Osmanlı'dan, Türklerden almak isterler. Efendim, aslında direkt konuya girdik ama biz biraz sizi de tanımak istiyoruz. Hazar İbrahim kimdir? Kaç yıldır Türkiye'desiniz? Biraz böyle soft bir giriş yapalım. Sizi tanıyalım. Ardından biraz Azerbaycan'a doğru yol alalım.
Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu ki biz benimle başlamadık. Çünkü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qat qat çox daha çox önəmlidir. Ona görə də məncə bu daha iyi oldu. Yıl yoxdur. 8 aydır qardaş Türkiyədəyim. 20 sənədir Azərbaycan Dışişləri Bakanlığındaydım. Farklı-farklı yerlərdə görev yaptım. Şimdi də nəhayət ki böyük bir etimad mənə göstərildi Cumhurbaşkanımız tərəfindən. Qardaş Türkiyəyə böyük elçi kimi atandım və mənim üçün böyük bir şərəfdir və təbii ki bu etimadı doğrulacağım. Çoxları düşünür ki Türkiyədə qardaş devlet olduğu için çalışmak çok kolay. Bu öyledir tabi. Çünkü dilimiz bir konuşuruz, kapılar açık, kalpler açık. Aynı da ben düşünürüm ki Türkiye'nin Azerbaycan'daki büyük elçisi de özünü öz memleketinde, öz evinde hissedir. Ama aynı zamanda hem onun işi hem benim işim biraz zor. Çünkü beklentiler daha fazladır. Tabii. Ona göre de biz gerek öz işimizi en ciddi olarak hayata geçirir ve biz de buna çalışırız. İnşallah her bir istikamette işler göreceğiz. İnşallah. Siz Çanakkale'ni qeyd etdiniz zaferler arasında. Ben Türkiye'ye atananda Ekim ayında ilk getdiyim yer məhz Çanakkale oldu. Çok bunu özümə bir mənəvi ve peşəkar borc kimi bildim. Ve bundan sonra da tabii ki biz hem ekonomik sahədə, hem enerji sahəsində, hem savunma sahəsində bütün sahələrdə işlerimizi görəcəyik. Ama bu duyguları, bu kardeşlik əlaqələrini biz heç zaman unutmayacağız.
Evet, zaten ticareti eğer bu duygular üzerinden inşa ederek yükseltirsek daha güçlü bir beraberlik inşa etmiş oluruz.
Çünkü evet, ekonomi ticareti falanı yapan da kardeşler yapırlarsa bunu inanla daha çoktu. Ve birlikte olarak biz sadece Türkiye ve Azerbaycan'da değil yurt dışında da biz çok işler görebiliriz.
İnşallah. Peki 8 aylık bu süre içerisinde Türkiye'yi nasıl buldunuz?
Türkiye'ni bir qeyd etdiyim kimi, tam düşündüyüm kimi belki ondan daha fazla qardaş dövlət kimi buldum. Bu bir. İkincisi, işin çox fazla olduğunu anladım. Bu 8 ayda ben artık Türkiye'nin 16 bölgesinde oldum. Birkaç bölgesinde artık birkaç defa oldum. Ve bunlar hepsi işle bağlıydı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlarımız bu 8 ay ərzində 12 Haziran'da 5. kere görüşecekler. Evet. Yani bu hiçbir başka devletler arasında mümkün olan bir şey değil. Enerji layihaları o kadar büyüktür ki Türkiye'de. Bu yılın sonu için Azerbaycan'ın Türkiye'de yatırımı 19,5 milyar dolara çatacak. Yani birisi ki bu daha çok Sokar tarafından koymuş burada sermayelerde. Petkim var, Petlim var, Star Rafinerisi var ve çeşitli projeler var. Qeyd etdiyim ki 12 Haziran'da TANAP, Trans Anadolu boru kəmərinin açılışı olacaktır. Yani bütün bu büyük layihələri gördüm. Aynı zamanda tabii ki ben burada Türkiye'nin de büyük bir mücadele verdiğini gördüm. Benim dövrümde, burada olduğum dövrümde Afrin əməliyyatı oldu. Ve bu da çok vacib bir məqamdı. Yani düşünün ki Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar büyük elçiliğe zəng edirdiler ki biz Afrin'e gidiriz. Bize yardımcı olun. Yani öyle bir şeyler vardı. Qarabağ qazilərimiz. Oradan durup gelirler buraya, biz Afrin'e geliriz. Kardeş Türkiye için döyüşeceğiz. Yani böyle bir şeyler var. Yani onları da gördüm ben. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlarımız dediği gibi de tabii ki bu da çok bir vacib məqamda. Bizim ticaretimiz daha fazla olmalı. Şimdi 1,5 milyar etrafındadır. Ama onlar bize görevlendirdiler. Biz bunu en azı 5 milyarda çatdıraq. İnşallah. Bunun üzerine çalışacağız. Tabii ki ulaştırma çok önemli bir konudur. Bakı-Tbilisi-Kars kəməri bilirsiniz ki. Kəməri deyəndə Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu artık çalışır. Bilirsiniz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'den Azerbaycan'a sefer etti, onun açılışında iştirak etti. Gelen sene inşallah sernişin taşıması olacak ve o sahada da biz düşünürüz. Çünkü Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turistler çok. Ama Türkiye'nin Azerbaycan'a gelen turistlerin sayı o kadar fazla değil. Biz düşünürüz ki Bakı-Tbilisi-Kars üzerinden bir turizm hattı da yaratmak olar ki orada gelen Türk kardeşlerimiz hem kültürel, hem sanat, hem tarih bakımından Azerbaycan'ı gelip görecekler.
Evet, bu yatırımlarla beraber kardeşlik ilişkilerinin güçleniyor olması gerçekten kıymetli. Sayın Büyükelçim, bulduğumdan daha iyi dediniz. Yani düşündüğümden daha iyi buldum Türkiye'yi. Bu önemli bir cümle. İkinci olarak Afrin Harekatı'na Karabağ gazilerinin Türkiye ile beraber dövüşmek için müracaat ettiklerini söylediniz. Bu nasıl bir ruh hali? Yani bu hakikaten ben de şimdi duyunca böyle tüylerim ürperdi. Bu çok önemli bir kardeşlik sahnesi.
Tabii.
Bunu biraz deşelim mi?
Bunun deşmesi çok kolay bence. Tarihe baktıkça eğer biz 100 sene önce geçsek, biz göreceğiz ki o zaman da ben bundan biraz bahsettim bundan önce. O zaman da Azerbaycan'a gönüller geldi dövüşler. Çanakkale'de Azerbaycan şehitleri var.
Var, evet.
Geçseniz göreceksiniz ki Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde Azerbaycan'dan gelip dövüşmüş insanlar var. Ona göre de yani 100 sene önce bile ürekten, kalbden gelen bir desteği vardı. Ama aynı zamanda unutmayalım ki aynı zamanda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına Karabağ dahil olmakla işgal ettiği zamanlarda Türkiye'den çoklu gönüllüler gelip dövüşmüşler. Ve hatta 2 sene önce bilirsiniz Nisan'da Azerbaycan ordusu Ermenilerin provokasyonuna uymayarak ama aynı zamanda onların ateş noktalarını bastırmak için ileri gitti. Ve o zaman da ben duydum ki Türkiye'de çoklu gönüllüler gelip de bir savaşmak isteriz. Tabii biz dedik ki öz ordumuz artık yeter. Artık 90'cı yıllar değil, 90'cı yılların evvelleri değil, Azerbaycan'ın güdretli, imkanlara malik bir silahlı kuvvetleri var ve özleri işlerini yapabilecekler. Ama o da duygudan gelen, yani içeriden, kalbden gelen bir şeydi. Ve ben burada da qeyd etdim, artık 16 bölgede oldum. Hangi bölgeye belə gediremse, herkes orada deyir ki, ilk geldi can Azerbaycan, tek millet, iki devlet ve biz her zaman hem sevincdə, həm kədərdə biriz. Yəni, bu çox önəmlidir. Ona görə də məncə biz gərək bunu daha uzun yaşadaq və mən əminəm ki, bu yaşayacaq. Çünki bu artıq iradənin asılı olan bir şey deyil. Bu artıq o qədər doğal bir şeydir ki, bu əbədi olaraq yaşayacaqdır. Amma nəzərə almalıyıq ki, Türkiyənin ətrafında sorunlar çox. Türkiyəyə qarşı böyük bir baskılar var. Aynı zamanda Azərbaycanın da sorunları çox. Azerbaycan'a karşı da baskılar var. Ona göre de hem Türkiye güçlü olacak hem Azerbaycan güçlü olacak. Ve biz birlikte güçlü olarak da bunların hepsine cevap vereceğiz.
Evet. Aslında 91'de Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla beraber bölgedeki bütün unsurlar kendi ayakları üzerinde yeni bir devlet inşa ettiler ve bunu güçlü bir sürdürülebilirlikle bugüne kadar taşıdılar. Azerbaycan da bölgede güçlü bir örnek.
Evet.
Biraz bu hikayeye de dokunalım. Tabii. Yani 91'den bugüne neredeyse 30. yılına doğru yaklaşan.
Evet, evet. Bu çok önemli bir konu ve sorundu. Tabii ki sorundu. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev de evet. Öz konuşmasında 100 yıllıkla bağlı bunu kaydetti. Ve o dedi ki 100 sene önce bizim Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni yaradanlar bugün Azerbaycan'a bakıp fərəhlə, onurla görərdilər ki, Azərbaycan bugün nərədədir. Və aynı zamanda bəzi devletler 91'de başladılar. Azərbaycan 91'de başlamadı. Azərbaycan artık 100 sənə öncə Xalq Cumhuriyyəti var idi. Azərbaycan əsrlər boyu ondan öncə yüzyıllıqlar da dərin köklü tarihi var. Türkiyənin özündə belə bunu görmək olar. Yani farklı bölgelere gidende biz görüyoruz ki Azerbaycan kültürü, Azerbaycan yazarları, Azerbaycan sanatı Osmanlı'nın tarihinde böyle ne kadar yer tutmuştur. O gün Konya'ya gitmiştim ben ve orada gördüm ki 16. əsrin evvellerinde, 16. yüzyılın evvellerinde Naxçıvan'dan buraya gelen bir hoca məhz Anadolu'nun Osmanlaşmasında, İslamlaşmasını ne kadar böyle oynamıştır. Nimetullah Naxçıvani mesela. Böyle insanlar, böyle örnekler çoktu. Ona göre de Azerbaycan'ın bu derin tarihi olduğu için 91'den sonra biz bu işleri daha kolay görebildik. Bu birinci faktördü. İkinci faktör olduğundan ibarettir ki Azerbaycan güçlü liderleri vardı. Yani Haydar Aliyev Azerbaycan'ın müstəqilliyini, özgürlüğünü, baxımsızlığını güclendirdi, toparladı. Bugün de İlham Aliyev təbii ki, Azərbaycanı irəli aparır. Və bugün baxsanız görəcəksiniz ki, Azərbaycan qeyd etdiyiniz kimi örnək ola biləcək bir dövlətdir. Azərbaycan öz ərazisinə görə, öz ehalisine, nüfuzuna göre dünyada 100. yıllarda yerlerdedir. Yani küçük bir devlet böyle baksanız. Ama Azerbaycan'ın bugün baksanız ekonomisi öz direnişine göre, öz kabiliyetine göre dünyada 35. Azerbaycan ordusu 50. Azerbaycan'da savat, yani eğitimli insanların sayına göre dünyada 11. Yani o kadar bizde inkişaf var. Ona göre de tabii ki bizim bu üçüncü de çok vacib bir faktördü ki Azerbaycan'ın her zaman çok güçlü insan potansiyeli vardı. İnsanları vardı. Çok insanlar düşünür ki Azerbaycan'ın esas olan resursları petroldü, doğalgazdı. Onlar da bizim resurslarımızdı. Onlar da bizim kaynaklarımızdı. Ama en önemli bizim kaynağımız bizim kaliteli insanımızdır.
Evet. İnsan kaynağımız.
Tabii.
Evet. İnsan kaynağımızla beraber...
Kaliteli insan kaynağımız. Evet, evet.
Bu çok çok önemli.
Tabii.
Size katılıyorum. Yani bir, o zaman şöyle sınıflandıralım. Azerbaycan bugünkü güçlü fotoğrafı tarihsel olarak sahip olduğu avantajlar, politik olarak güçlü liderlik,
evet,
ve kaliteli insan kaynağı.
Aynen.
Bu üç unsur bugünkü güçlü Azerbaycan'ı teşekkür ettirdi. Evet, tam da böyle. Şimdi biraz tarihsel dokunuşlara doğru gidelim. Bakü'nün kurtuluşu bugün 100. yılı etkinliklerle anılıyor. Evet, bu Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde de güçlü bir gerekçe. Güçlü bir işbirliği örneği. Az önce bahsettiğiniz Afrin Harekatı'na Karabağ gazilerinin gitme arzularının arka planında kesinlikle Bakü'ye giden İstanbul'daki Mehmet'in hikayesi var. Bu hikaye bugün yeni bir hikayeye, evet, gerekçe oluşturuyor. Müthiş bir hikaye. Azerbaycanlı için, Azerbaycan Türk'ü için Kafkas İslam Ordusu ona bağımsız bir devleti bırakmasının dışında hangi anlamı ifade eder?
Güzel bir sualdı. Ben size sadece 3 bir örnek vereceğim. Ve 3 örnek tabii o yanaşmanı eksettirecektir. 1. Azerbaycan'ın en önemli duygular, ürekten gelen bir duygular noktaya nazarına yeri bizim Azerbaycan'da Bakü'de olan dağ üstü park diyoruz biz ona. Şehitlik var orada. O şehitlikti. Biz her zaman alehusus 20 Ocak herkes bir olarak gelir oraya. Şehitlerimizin önünde baş eğer. Düz onun yanında bir Türk camisi var. Orada o zaman Kafkas İslam ordusundan gelmiş, şehit olmuş Mehmetçikler, onların mezarı var. Yani şehitlerimiz birbirinin yanındadır. Bu bir örnekti. Onu gösterir ki ne kadar bize duygularına yakınlık var. 2. Gence'ye giden yolda Nurpaşa'nın bilirsiniz mezarı var. Sovyetler Birliği zamanı böyle yasaktı. Yani oraya gidip çok işler görmeyi. Çünkü tabii ki, evet, düşünürler ki bu iyi bir netice getirmez. Ama ekser insanlar, çoklar giden de orada arabalarını böyle durdurup düşüp başa yerdiler. Bu da önemli bir şey. Önemli. Üçüncüsü, ben yeni bir öğrendim. Azerbaycan birkaç yerinde o zaman bilirsiniz ki Kafkas İslam Ordusu gelende sonucu onun tabii Bakü'ydü. Ama gelende çoklu bölgelerden geçti. Gence vardı, Hacı Kabul vardı, diğer farklı farklı yerler vardı. Ve orada da tabii ki şehitler oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Ama orada bazılarının mezarları vardı. Sovyetler Birliği zamanı tabii onların üstünden bir het çekmek istiyordular. Ve birkaçını o zaman 70 yıl erzinde Azerbaycan'da olan bazı aileler korumuş. Nasıl yapmışlar? Hemen mezarların etrafında öz bahçelerini yapmışlar.
Allah Allah.
Ona göre de ben şimdi o hemen yerlerde, bu yakınlarda Azerbaycan'ın Bakü'deki çok güzel bir arkadaşımız, hem dostumuz Erkan Bey de, büyükelçimiz gelip ziyaret etmişti. Hacı Kabul'da bir ev var. Evin hayatında, bahçesinde bir rahmete gitmiş şehidimizin, Kafkas İslam Ordusu'nun bir üzvünün mezarıdır. onu koru 70 yıllarca onu korumuşlar.
Onu bir vazife gibi.
Tabii onu dedim, bu vazife gibi. Ona göre bu örnekler artık gösterir ki münasebet nasıldı. Yani sadece olarak bu bir yani siyasi bir geosiyasi olan bir değişiklik değil. Bu aynı zamanda kalpten gelen bir megamdı.
Evet. Burada hemen Nuri Paşa ile bağlantılı olarak şunu ifade etmek lazım. Biliyorsunuz Enver Paşa Özbekistan'da bir kurban bayramı, bir Ramazan bayramı sabahı namazdan sonra Kızıl Ordu tarafından şehit edildi. Fakat şehit edilmesine rağmen cesedi bulunamadı. 1922'den bahsediyoruz. 22'nin Ağustos'undan bahsediyoruz. Özbek bir aile Enver Paşa'nın cesedini önce kaçırıyor. Daha sonra ifade ettiğiniz gibi kendi bahçesine gömüyor. Ancak kendi bahçesine gömerken de bir usul yapıyor. Hani Kızıl Ordu istihbaratla bunu öğrenir de gelir bize mezarı sorar. Düşüncesiyle 3 metre dikey, dikeyin bittiği yerde 3 metrede yataya bir mezar inşa ediyor. Oraya Enver Paşa'nın naaşını yerleştiriyorlar. Ve ben Enver Paşa kitabının da yazarıyım aynı zamanda.
Aa, çok güzel.
Enver Paşa'nın torunuyla beraber hazırlamıştık. 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı'nın himayesinde, Sayın Demirel'in himayesinde Sayın Enver Paşa'nın ülkeye nakliyle ilgili bir gündem oluştu. Bakın o aile bulundu. O aile nesilden nesile Enver Paşa'nın kabrini, baba ölmeden önce son vasiyeti çağırıyor evladını. Diyor ki burada Enver Paşa'nın kabri var. Bunu sadece sen sır olarak bileceksin. Nesilden nesile taşımışlar. Bu gerçekten bu hikayeyi Enver Paşa'nın torunu Osman Mayatebek anlattığında oldukça duygulanmıştım. Sonra Enver Paşa'nın o kabrinin çıkartılma sahnesi, fotoğrafları, cesedi vesaire, onların tamamını bana gösterdi. Hakikaten bu ancak bir kardeşin yapabileceği bir
muhafaza. Evet, aynen.
Azerbaycanlılar için de, Özbek kardeşlerimiz için de aynı duyguları taşıyoruz. Peki şunu merak ediyorum. Bunca yıl Sovyet Rusya'nın hem kültür emperyalizmi altında hem politik emperyalizmi baskısı altında kaldı bölge. Azerbaycan'da kaldı. Bir kültürel saldırı altında kaldınız aslında. Ama buna rağmen bu değerleri nasıl diri tuttunuz?
Bu birincisi tabii ki Azerbaycanlıların bizlerin her zaman eğitime, dile, edebiyata verdiğimiz önemdir. Yani bugün qeyd etdim, Azerbaycanlılar dünyada 11-ci en eğitimli bir halktılar. Ama eyni zamanda unutmayaq ki, bunun dərin tarix kökləri var. Ona göre de Sovyetler Birliği zamanı belə bizim çok güzel yazarlarımız oldu. Çok güzel şairlerimiz oldu. Ve onlar da yazanda Azerbaycan dilini hiç unutmadılar. Baxmayaraq ki, biz Kiril əlifbasına, alfabesine keçdik. Ama onların yazdıkları dil tam olarak klasik dil olarak saxlanıldı, qorunuldu. Tabii ki baskılar vardı. Çok biz mücadeleler verdik. Hatta bazıları bilirsiniz ki represiyalara da uğradılar. Ama buna rağmen biz koruyup saxlayabildik. Ama aynı zamanda tabii ki biz unutmayaq ki Sovyetler Birliği'nde her bir büyük bir dövlətdə, imperiyada olduğu kimi de hem kötü hem müsbət bir şeyler vardı. Kötü şeyler de çoktu ama müsbət şeyler de vardı. Müsbət şeylerden biri de tabii ki elmiydi. Yani elime çok büyük dikkat verilirdi orada. Ona göre de o elime çok büyük dikkat verilende bunu tam basmak da mümkün değildi. Ona göre bizim elm adamlarımız yine de orada yeni yeni elm adamlarımızı yetiştiler ki onlar da bizim adet enelerimizi, kültürümüzü, dilimizi saklayabildiler ve bizlere de bunu naklet edebildiler.
Evet, çünkü az önce bahsettiğiniz örnekler, hani durup selam vermek, saygıda bulunmak, Kafkas İslam Ordusu'nu ait şehitleri Azerbaycan şehitleriyle yan yana muhafaza etmek,
evet,
gerçekten o baskı dönemlerinin en zor eylemlerinden biriydi. Bunu başarmış olmak bile Azerbaycan için oldukça kıymetli bir hatıra. Peki biraz zaferi konuşalım mı? Hani zaferin sonuçlarını konuştuk, bugüne geldik ama zafer olmasaydı, yani Kafkas İslam Ordusu gelmeseydi ne olurdu Bakü'de? Nasıl bir işgal olurdu? Orada
bunu söyleme biraz zor nasıl olacaktı? Çünkü aynı zamanda Türkiye'nin tarihine bakmak lazım. Türkiye'de bir işgal altındaydı. Tabii. Osmanlı bir işgal altındaydı. Ne oldu? Yardım gelmedikçe Türkiye'nin yanında içten bir mücadele başladı. Evet. Tabii bizler geldi, diğerler geldi ama nizamlı bir ordunun gelmesi yoktu. Yani Kafkas İslam Ordusu Türkiye için bunu böyle söyleriz yoktu. Ona göre de insanlar durdular, dediler ki Çanakkale geçilmez. Ben ferz ederim. Tabii ki bu ferzdi. Ben düşünürüm ki yakin ki ona okşar bir şeyde, daha küçük bir kapsamda, çünkü daha küçük bir cepheydi falan da bize de olabilirdi. Ama maalesef biz geriye gidebilmirik. Biz bakabilmirik. O tarihte hiç zaman gidip diyebilmezsen ki bu ferziye nece olabilirdi vesaire. Tabii. Ama şükürler olsun ki o zaman Nuri Paşa geldi Kafkas İslam Ordusu'yla ve bilirsiniz ki orada dövüşenler ekseriyeti mesela Azerbaycanlılarıydı. Evet. Ama onun üst düzeyinde tabii ki Nuri Paşa ve diğer Türkiye'den gelmiş subaylar durmuşlar. Ve orada köyden falan nereden vardıysa bizim gönüllüler gelmişler ve ordu yaratıldı. Yani belki de Nuri Paşa olmasaydı, diğeri olmasaydı onlar da gelip bir cehd gösterirdiler.
Mutlaka.
Son neticesi ne olacaktı ama onu bilmek çok zor.
Şimdi Ermenilerle yaşanan cederleşmeler var. Bugün hala Karabağ işgal altında. Ve bu Karabağ sorunu ne hikmetse gerek Rusya'nın politik duruşu, gerekse Amerika'nın, İngiltere'nin, Birleşmiş Milletler'de konuya duyarsız kalmaları nedeniyle Türkiye bir duruş göstermiş olmasına rağmen bir türlü çözüme kavuşmuyor. Hazır Azerbaycan'ı konuşurken Karabağ işgaliyle ilgili de birkaç kelam edelim mi?
Tabii. Yani ve işgal sadece Karabağ'ın işgali değil. Biz baksak göreceğiz ki Karabağ'ın etrafında 7 bölgede işgal altındadır. Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından. Problem şu. Ermenistan bu işi yaptı. Herkes bilir ki bu bir suç. Herkes bilir ki bunun hiçbir hukuki bir esası yok. Herkes bilir ki orada soykırım oldu. Hocalı'da Azerbaycanlı kadınlar, yaşlılar, çocuklar katliam edildiler. Herkes bunu bilir. Ama yine de biz dünyada ve Türkiye'de Cumhurbaşkanımız dediği gibi de çiftli standartlar görüyoruz biz. Yani biz baksak görürük ki 3 eş başkanı var Agit Minsk grubunun. Hangisi ki bu münakaşanın, bu işgalin sonuna son koymalıydı aslında. Bu işgale son koymalıydı. Ama ne yapıldılar bu 3 eş başkan? Biz baksak Rusya'da, Fransa'da ve Amerika'da. 3 devlet var. Her üçü Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir. Her üçünde en büyük Ermeni diasporası var. Yani istediği halde bunlar bunu çözebilirler. Ama çözülmür. Bu artı tabii insanlarda sorunlar yaratır. İnsanlar sorur. Niye? Ne için? Ne faktörler var burada? Bizlere, diplomatlara sorurlar. Din mi? Din faktörü var mı diyorlar. Diğerleri sorur. Para faktörü mü var? Diğerleri sorur. Diaspor faktörü mü var? İç siyaset faktörü mü var? Yani insanların, halkın bunu sorması tam labit. Bunu bizden sorulur. Ama tabii biz diplomatların görevi de odur ki sülh yolu, danışıklar yoluna çalışıp elimizden geleni edek ki Ermeniler bir hak yola gelsinler ki iş olmuş torpalardan çıksınlar. Maalesef bugüne kadar biz başarılı olabilmemişik. Ve onun da sebebi düşünüyorum ki bizde değil. Mesela eş başkanlara da sormak lazımdır. Belki hiç Ermenilerde de değil. Çünkü onlara eğer imkan verirlerse, onlar cezasız bu işgali devam ettirsinler. Tabii onlar bu işleri yapacaklar. Ona göre de biz aynı zamanda Ermenistan'dan başka biz bu soruları eş başkanlarına sormalıyız ki siz Güvenlik Konseyi'nin üyelerisiniz. siz dünyada sülh əmin-amanlıq yaratmaq üçün orada oturmuşsunuz. Siz onun üçün Agit Minsk qrupunun üyələrisiniz. Ona görə siz iş yapmalısınız. Amma maalesef biz Türkiyədən başqa kiminsə ədalət, uluslararası hüquq əsasında çözüm yolunu bulmaq istəyən bir dövlət çox az halda bula biliriz.
Evet, Qarabağ sorunu aslında çözülmediği sürece tıpkı Kıbrıs'ta yaşanan hadise gibi. Yani Kıbrıs'ta biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet kurduk. Güney Kıbrıs burayı tanımıyor. Onlar tanımayınca Avrupa Birliği tanımıyor. Avrupa Birliği tanımayınca biz orada korsan devlet kurmuş gibi bir sonuçla bizi yüzleştiriyorlar. Buna benzer Karabağ'da da aslında işin içerisinde Türklerin ve Müslümanların çıkarları söz konusu olduğunda uluslararası hukuk bir türlü işlemiyor.
Evet, yani sorun da bu. Yani uluslararası hukuk ne?
Kime hizmet eder?
Evet, uluslararası hukuk onun içindir ki uluslararası ilişkiler onunla tenzimlensin.
Evet.
Biz devletlerin iç işlerine baksak göreceğiz. Hukuk olmasa ne olacak? Kaos olacak. Bir kaos olacak. Uluslararası ilişkilerde de uluslararası hukuk başta olmayan da kaos olur. Ve bugün de biz dünyada bunu görürük. Farklı farklı coğrafyalarda sorun bu. Uluslararası hukuk değil, güç üstün gelende. Onda tabii ki insanlar adalete inanmır. Ve orada herkes gücü olmaya çalışır. Gücü olmak da ne? Silah alacaklar, savaşacaklar. Ve bu da tabii ki dünya için iyi bir şey değil. Ona göre de herkes, alahusus büyük devletler daha sorumlu olmalıdır. O devletler daha mesuliyetli olmalıdırlar ki bu kimi işler baş vermesinler.
Evet, ama Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan bölgede gerçekten bir dengeleri değiştirecek kadar sistemli bir büyüme içerisindeler. Ve bu sadece Rusya'nın değil, Amerika'nın da, İngiltere'nin de dikkatini çekiyor. Ve işte TANAP projesinden bahsettiniz. Şimdi birçok proje, Bakü, Ceyhan, Tiflis, boru hattıyla kurulan ekonomik ilişkiler, bölgeyle Türkiye arasındaki bütün o aslında sınırları kaldıran bir yapıya doğru götürüyor. Bunun belki bugün biz farkında değiliz ama birkaç yıl sonra Azerbaycan Karabağ sorunuyla mücadele ederken bir güç olarak dönecek ve sorunu çözecek.
Yani bunlar da var ama aynı zamanda ben düşünmüyorum ki herkes, büyük devletler hepsi buna karşıdır. Yani biraz bu konularda da gerek biz şey evet bir şey lazım. Evet evet o şeyler var. Mesela TANAP'ın şimdi 12 Haziran'da açılışı olacaktır. Cənub Qaz Dəhlizi. Onun açılışı birkaç gün önce Azerbaycan'da oldu. Amerika'dan da geldiler. Avrupa Birliği'nden de geldiler. Tam desteklerini gösterdiler. Yani bunlar da var. İyi işler de var. Düzgün yanaşmalar da var. Ama tabii bazen bizim en böyle önemli, en ağırlı noktalarımıza gelende neyse biz farklı bir yanaşma görürük.
Evet. Sayın Hazar İbrahim'le birlikteyiz sevgili dinleyenler. Parlamentoların dostu programı devam ediyor. Azerbaycan'a konuşuyoruz. Hazar İbrahim Bey, Azerbaycan Büyükelçimiz. Sayın İbrahim, biraz da bu etkinlikleri konuşalım. Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle siz bir dizi etkinlikler planladınız. Neler var, neler düşünüyorsunuz? Yıl sonuna kadar neler yapacaksınız?
Çok işler artık yapıldı. Bakü'de de, Türkiye'de de, Azerbaycan'da da genelde. Mesela dün büyük bir konser olmuştu Azerbaycan'da. Mühteşem Haydar Aliyev merkezinde. Tekven Filarmonisi Orkestra'nın bir konseri oldu. Çok güzel, çok keçti orada. Aynı zamanda bizler de burada çoklu işler gördük. Mesela biz 14 Mayıs'ta burada Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100 yılını geçirdik. Çok büyük bir tedbir oldu. Artık Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde konferanslar yaptık biz. En azından Mart'tan bugüne kadar bir 20'ye yakın konferanslar oldu. Ve biz düşünürük ki o konferanslarda o tartışılan konular, orada bahsedilen konular da hem öğrenciler için hem öğretmenler için de çok önemlidir. Bazı yerlerde onlar hiç bilmirdiler ki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yaradılan da bu Müslüman doğusunda yani ilk cumhuriyetiydi. Yani bu çok önemli de onu göstermek. Hatta 100 sene önce biz Azerbaycan'da Türkler bunu başarmışız.
Çok
yani
önemli.
Çok önemli. Tabii bunları anlattı. Bizim yazılarımız oldu gazetelerde. Biz konuşuruz öyle radyolarda, televizyonlarda. Yani konferanslar yaptık, etkinlikler yaptık. Bundan sonra da birkaç planlarımız var. Mesela bir yine de bir tamaşaların koyulması.
Bunlar Ankara ve İstanbul'da mı
yoksa
farklı?
Tüm Türkiye üzerindedir. Yani biz bunu
hangi şehirlerde mesela?
Erzurum'da da yaptık, Antalya'da da yaptık, bunu Eskişehir'de de yaptık, bunu İzmir'de de yaptık, bunu Bursa'da da yaptık, bunu Çanakkale'de de yaptık bunu. Yani çok çok yerler, İstanbul, Ankara tabii buralarda da yaptık. Ama bizim düşündüğümüz bu ki sadece olarak etkinlik değil, bu etkinliklerin bir sonucu olsun, bir neticesi olsun. Ve onun için de biz çalışırız ki mesela daha çok üniversitelere gireyim, orada anlatalım bunu. Ama Türkiye'de esas üniversiteleri İstanbul, Ankara'dadır. Ona göre burada daha çok ağırlığı düşür. Ama aynı zamanda biz dışarıda çok çıkırız ki orada da bu konuları anlatak.
Evet, özellikle cephe savaşının bu detaylandırılması çok önemli. Evet, burada bir sonuç var, zafer var. Ancak Kutul Amare gibi aslında yıllarca zafer olduğundan Türk kamuoyunun dahi habersiz bırakıldığı bir hikayemiz var. Çanakkale zaferi de aynı şekilde. Yani biz evet dışarıya karşı bir politik ve kültürel varlık mücadelesi verirken aslında içeride bu hikayelerimizi derinleştiremedik. Bizde bir Sovyet baskısı asla olmadı. Ama ekonomik olarak hani 9 cephede savaşan bir ülke, kolu kanadı kırılmış, Edirne'den Kars'a bir sınırla tabiri caizse mahkum edilmiş, yeni bir devlet kuruldu Ankara'da. Bu yeni devletin kendi ayakları üzerine durması için ekonomisini, sanayisini, siyasetini, sermayesini oluşturma, tarımını oluşturma mecburiyetleri vardı. Türkiye'de de yavaş yavaş bunlar daha güçlü bir şekilde dinlendiriliyor. Çanakkale cephesi.
Elendi.
Evet, Çanakkale.
Ben size diyeyim, ben Çanakkale'ye artık 3 kere gittim.
Evet.
Çanakkale'ye gidende her defa yeni şeyler öğrenirim. Ve ben düşünürüm ki alanın da başkanı İsmail Bey, Taşdemir evet, çok güzel işler görüyor.
Çok.
Bence o takdire layık bir şahsdı. Yani her defa gidende yeni yeni şeyler araştırır, bakır, yeni yerli faktarı, yeni yerleri bulur orada. Ve ben düşünüyorum ki orada daha güzel anlatmaya başlamışlar. Hem bizlere, özümüze, ama aynı zamanda yurt dışı gelen insanlara da. Yani ben orada görüyorum güzel bir müze yapmışlar. O müzeye gelen, yurt dışından gelen insanlara.
Çok dinamik bir
çok
müze.
Çok dinamik evet, bir müzede. Yani orada görüp sanki o devirde sen onu anlayırsan. Hı. O kahramanlık dastanını anlayırsan. Ona göre de ben düşünüyorum ki biz gereği daha çok daha fazla bununla bağlı çalışır. İnşallah orada bizim şimdi onun üzerinde çalışırız. Bir Azerbaycan anıtı da olacak şehitlikte. Çünkü bu çok önemlidir. Bir kardeşlik anıtı olacak oradaki. Çünkü şehitlerimiz birbirinin yanında uyursa orada ebedi. Ona göre bizim anıtlarımız da birbirinin evet, yanında olmalı.
Geçen yıl 2,5 milyon insan gelmiş.
Evet.
Bölgeye. Çanakkale'nin nüfusu 130 bin kadar.
Evet.
Ama gerçekten yarımada büyük ve orada güçlü bir hikaye var.
Evet.
Bu güçlü hikayeyi diri tutmak lazım. Her birimizin görevi. Sayın Büyükelçim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Keyifli bir sohbet oldu. Ben Azerbaycan'ı aslında Türk kamuoyu hani kültürüyle, yemek kültürü, şiir kültürüyle bilir.
Evet.
Ama bir kez daha sizden bazı kültürel başlıkları da duymak isteriz. Büyükelçiliğimiz ne gibi etkinlikler yapar Ankara'da yahut İstanbul'da veya Türkiye'nin başka şehirlerinde?
Biz farklı etkinlikleri yaparız. Qeyd ettiğiniz tabii kültürel bunun komponenti de var, hissesi de var. Bunu hem Azerbaycan'dan gelen sanat ustaları yapılır. Aynı zamanda Türkiye'nin içinde de bizim çoklu ustalarımız var. Mesela çok genç Azerbaycanlı bir ustamız İstanbul'dadır. Turan Manafzade. Türkiye'de ilk dirijördü. Dirijör yani bu biliyorsunuz yani.
Evet.
Bayan dirijördü. Hem İstanbul'da yapar bunu hem Ankara'da. Onun ilk performansları bugünlerde oldu mesela burada. Burada bizim heykeltaraşlarımız var. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük heykelini o yapmış. Bizim burada çok ünlü ressamlarımız var. Anıtkabir'de yapılmış tabloların %70'ini onlar yapmışlar. Yani hem dahilde Türkiye'de Çanakkale'ye ben gidende orada belediye başkanı bana diyor ki benim odamda olan tüm tablolar yerli bir Azerbaycanlı hocanın tablolar. Yani bunlar hepsi var. Hem içeride hem dışarıdan getirdik. Yani bu etkinlik kültürel var. Ama aynı zamanda biz çalışıyoruz ki sadece kültürle, sanatla işimizi bitirmeyek. Aynı zamanda biz ekonomi sahasında büyük işler gördük. Burada büyük konferans yaptık. Bakü Tbilisi Kars demiryoluyla. Herkese Çin'den tutmuş Londra'ya kadar herkese anlattık ki biz neye göre bunu kullanmalıyız. Enerji sahasında biz işler yapıyoruz ki görseler ki yani bu Türkiye-Azerbaycan bağlantısı tüm Avrupa için ve Avrasya için de bir enerji güvenliğiydi. Biz aynı zamanda savunma sahasında çok ilişkiler görüyoruz. Yani bizim etkinliklerimiz sadece kültürel değil ama onların bir ağırlığı var. Aynı zamanda biz pratik işlerle de meşgul oluruz ki yani pratik ve duygusal konular bir yere gelende onlar artık sarsılmaz bir növre oldu.
Kesinlikle. Önümüzdeki yıllar Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik alışverişin daha güçlendiği yıllar olması dileğiyle.
Olacak.
Bu temenniyi dile getirelim. Bu gayretleriniz, bu çabalarınız eminim böyle bir sonuca doğru götürecek. Ama son olarak şunu sorayım. Türkiye'den yatırımcılar, Azerbaycan'dan yatırımcılar, iş adamları, evet. Girişimciler,
evet.
Bunlara neler tavsiye edersiniz? Gerek Azerbaycan'a gelmeleri, gerekse Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmeleri hususunda.
Ben her ikisine söylerim ki gelin, yapın. Çünkü eğer çok düşünsek yapılmayacak. Gidip işi görmek lazımdı. Mesela Azerbaycan'a geçseler görecek, mesela Sumgayıt'ın valisi bugünlerde buradaydı. Sumgayıt'ta bizim büyük bir teknoparkımız yaratılıp orada gelenler iş yapan iş adamları 7 sene vergilerden azalttılar. Yani böyle bir avantajlar var. Aynı zamanda Bakü'den 70 kilometre güneye doğru Elet deyilen büyük bir Hazar Hövzesi'nin en büyük bir limanı yapıldı. Ve orada aynı zamanda azat ticaret bir zonasıydı. Ve orada da bu kimi vergi azadlıkları falanlar verilecekti. Ona göre bu kimi imkanlar, avantajlar var. Ona göre Türk iş adamlarına ben söylüyorum ki gelin bunlardan istifade edin.
Hangi sahada yatırımlara vergi avantajları var?
Yani
bütün sahalarda mı?
Evet. Ora azat ticaret zonasıdır. Elette. Yani orada yapılan
sanayi bölgesi.
Sanayi bölgesi. Evet, Türkiye sanayi bölgesi değildir. Bizde mesela bunlardan biri mesela o limandı. O liman evet sanayi bölgesidir. Yani oraya gidip yatırımlar yapıp iş görebilirler. Ve aynı zamanda başka bir imkanlar var. Qeyd etdiyim Bakü Tbilisi Kars üzerinden onlar yüklerini göndersen o daha ucuz olacak.
Evet.
Ve daha tez öz ünvanına ulaşacaktır. Ona göre de bu üstünlükler var. Azerbaycan iş adamlarına ben derdim ki Türkiye'de sınırsız imkanlar var. Her bir sahada. Ama galiba bizim burada iş adamlarımız da çoktu. Çok işler de yapıldılar. Ona göre de bence sadece olarak biraz onları daha hızlattırma lazımdır.
Evet. Bu girişimleriniz, onlarla temasınız çok önemli devlet adına. Çünkü girişimci yanında devletini görmek ister.
Aynen.
Bunları sağlamak lazım. Sayın Mügeciğim çok teşekkür ederim.
Ben size teşekkür ederim.
Biz de Azerbaycan'ın Bakü zaferini tebrik ediyoruz. Çok kutluyoruz. Sağ olun. Yeni zaferlere vesile olsun.
Olacak.
Ekonomik zaferlere, olacak. Kültürel zaferlere, sanayi zaferlerine
evet.
Vesile olsun. Zafer sadece askeri alanda da değil, diğer alanlarda da
evet.
Verilen bir mücadele ile gerçekleşiyor. Sevgili dinleyenler, önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla buluşacağız. Ben şimdiden tüm dinleyenlerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramlarda görüşmek ümidiyle.
Parlamentoların dostluğu.